Ayrım 46.
Bozdağ'ın Latife Hanım hakkında 3 önemli kitabı var. Bu kitaplardan Atatürk'ün başyaveri Salih Bozok anlatıyor. Latife ve Fikriye İki Aşk Arasında Atatürk adlı kitap doğrudan Bozok'un anlatımlarına dayanıyor. Bozok'un Bozdağ'ı anlattıkları ile Cumhuriyet Gazetesi'ne 1939 yılında anlattıklarının çok farklı olduğu görülüyor. Kapısına dikilen gazeteciler. 1950 yılında Zaman Gazetesi'nde Niyazi Ahmet Banoğlu'nun çeşitli kaynak ve kişilerden derlediği Atatürk'e ait hatırat yayımlanıyordu. Latife yazıları okuyunca gazetenin sahibi Feridun Dirimtekin'i aradı ve çok ağır konuştu. Çok kısa bir süre geçmişti ki hanımefendiyi görmek istiyorum, kendilerine ilgilendiren bir konu için geldim diyen bir erkek Villa Uşşaki'nin kapıcı kulübesine dayandı. Feridun Dirimtekin Niyazi Ahmet Banoğlu'nu kendisini ziyaret ederek müsaade al diyerek Latife'ye göndermişti. Karşısında çok yaşlanmış bir kadın bulduğunu söyleyen Banoğlu, Latife'yi karlı bir dağ başı ve dağların uçurumlarını andıran derin kırışıklıklarla dolu bir yüz diye tarif ediyor. Latife 1950 yılında 51 yaşında olduğuna göre bu anlatım pek yerine oturmuyor. Latife, "Buyurunuz efendim" dedikten ve kahveler içildikten sonra gayet öfkeli bir şekilde şöyle demişti. "Ne hakla benim hayatımı yazıyorsunuz? Kim veriyor bu hakkı size?" Banoğlu irkilmiş ve verecek cevap bulamamıştı. "Atatürk hakkında bildiklerinizi öbür dünyaya götürmeye hakkınız yok" diye ısrar edince Latife ikna olmuştu. "Seni sevdim oğlum, samimisin. Yalnız sana bilmediğin bir şey söyleyeyim. Biz ayrılırken Mustafa Kemal bana, Latif bana asker sözü ver, müşterek hayatımıza dair hiçbir gazeteciye konuşmayacaksın" dedi ve ben de asker sözü verdim. "Kesinlikle neden boşandığımıza dair tek kelime cevap veremem. Bunu babam da sormadı, sorsaydı da cevap alamayacaktı zaten" demişti. Latife o gün Banoğlu'na bir anısını aktarmıştı. Mustafa Kemal'in şefkatini özetleyen bu anı şöyleydi. Bir Konya seyahatinde idik. Mevsim kıştı. Mustafa Kemal ordu evinde bir toplantıda bulunacaktı. Ben misafir kaldığımız evde yemekten sonra yatak odasına geçmiş, harıl harıl yanan sobanın karşısında koltuğa gömülmüş, ayaklarıma da bir battaniye örtmüştüm. Uyumuşum. Uyandığım zaman ne gördüm tahmin edemezsiniz. Mustafa Kemal beni koltukta uyur görünce uyandırmaya kıyamamış olacak, yataktan bir yastık alarak ayak ucuma koymuş. Yorganı da alıp üstüne çekmiş. Halı üzerinde uyuyor. Yerimden fırlamak istedim fakat bu sefer ben kendilerini uyandırmamak için kımıldamadım. Mevsim kış olduğuna göre Ocak 1925'te gerçekleştirilen Konya gezisi olmalı. 4,5 saat içeride kaldığını söyleyen Banoğlu Latife'den çok etkilenmişti. Evet, bir mabede girer gibi girmiş, uzun yılların uyuttuğu hatıraları uyandırmış, tam 4,5 saat dua eder gibi konuşmuş ve Türk milleti, Türk kadınlığı adına gurur duyarak ayrılmıştım. Gurur duyuyordum çünkü Latife Uşaklıgil, aşkı, imanı ve feragati ile abideleşmiş bir varlıktı. Niyazi Ahmet Banoğlu, Atatürk ve Latife Hanım, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 1. Cilt, Temmuz 1991, sayı 21. Niyazi Ahmet Banoğlu o gün dinlediklerinin bir bölümünü gazetesinde kullandı. Kullanmaktan kaçındığı bilgileri de yıllar sonra ekleyerek 1991 yılında Atatürk ve Latife Hanım adıyla Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi'nde yayımladı. 1958 yılında Ayazpaşa'daki evin kapısını ikinci kez o günlerin genç gazetecisi Nezihe Aras çaldı. Hatıraları için patronlarının istediği parayı vermeye hazır olduklarını söyledi. Latife genç kıza küçümseyerek baktı ve "İnsanlar hala her şeyin parayla satın alınabileceğini sanıyorlar" diye içini çekti. Sonra da onun fikrini sordu. "Ne diyebilirim ki efendim? Patron onlar." Çok gençsin, hakkın var. Ne diyebilirsin? Ama ben artık genç değilim ve onlar gibi çok patron gördüm. Bak kızım, şimdi onlara de ki, benim tarafımdan. Yok, onlara bir şey demen gerekmez. Ben bir gerçeği sana söylemek istiyorum. Senin bilmeni istiyorum. Osmanlı hanedanının hüküm sürdüğü yıllar boyunca hiçbir hükümdar karısı ne sebeple olursa olsun ölümle veya talakla kocasından ayrı düştüğü zaman hiç kimseye evliliği veya evlendiği kimse hakkında hiçbir şey söylemedi. Yazmadı, konuşmadı. Böyle bir şey vaki değil. Demek ki bu bizim töremizde var. Şimdi ben bu haklı ve güzel töreyi bozup bana verecekleri 3-5 kuruş için ona ait hatıralarımı satacak mıyım? Nasıl bir düşünce bu? Satabilir miyim? Nezihe Aras, Mustafa Kemal'le Bingün, sayfa 9. Latife bir ülke liderinin eski eşi olarak lider eşlerinin töresine uymayı kendisine uygun görmüş ve konuşmama politikasını hep sürdürmüştü. Yeğeni Muammer Erboy, 50 sene boyunca ketum kaldı, hiçbir yere konuşmadı. Bunu pespayelik olarak görürdü diye yorumluyor onun ruh halini. Mustafa Kemal'in yaşamını anlatan kitapların hemen hepsi karı koca boşandıktan ve Latife'nin kötülüğü ilan edildikten sonra yazıldı. Yazarlar hep erkekti. Dedikodu kazanı kaynıyor, herkes Latife'nin aleyhinde konuşuyordu. Onlar da duyduklarını, dinlediklerini erkek bakış açıları içinde kitaplara aktarıyorlardı. Bu yüzden Latife'nin tarihi en kötü sıfatlarla yazıldı. Genç kızlık dönemi övgüyle anlatılırken, evlilik süresi içinde hırçın ve otoriter tavırlarıyla kocasını bezdiren bir kadın tarifi yazılanları daha cazip kılmaktaydı. Latife şımarık ve kaprisli kadın olarak tanımlanmaktan kurtulamadı. Şen Sılan şımarıktı diyorlar. Ne diyorsunuz? Sorusuna da şu yanıtı veriyor. Şöyle diyelim, 22 yaşında bir genç kız dünyanın hayranı olduğu bir adamın karısı oluyor. Ona cilveler yapmış olabilir. Belki işte genç kızlık gençliktir şımarıklık dedikleri. Şen Sahir Sılan'la görüşme. Kinross ve Şevket Süreyya. Lord Kinross kitabında pek fevkalade bir genç kız portresi çizdikten sonra keskin bir dönüşle Latife'yi babasının şımarık kızı olarak tarihe yazdı. 1964. Patrick Kinross, adı geçen eser, sayfa 389-390. Latife Hanım, Atatürk'ün ilk kapsamlı biyografisini yazan Lord Kinross'un defalarca kendisine haber göndermesine, randevu talep etmesine rağmen onunla konuşmamıştı. Kinross, Latife Uşşaki kendisini kabul edip anılarını paylaşsaydı, belki de ona bu denli düşmanca yaklaşmazdı, kim bilir. Türk yazarlardan ilk biyografiyi kaleme alan Şevket Süreyya, olayların akışı içinde ona hiç yer vermedi. Sadece kitabın en sonundaki özel hayat bölümünde Latife'den söz etti. Onun da Latife'ye yaklaşımı olumsuzdu. Bu anlatılar sevilmişti. Latife Hanım'ın hikayesini tersine çevirmeye çalışan olmadı. 70'li yıllar geldiğinde Latife Hanım'dan korkacak bir şey de kalmamıştı. Ama basın geçmiş defterlere meraklıydı. Onun konuşmadığını görenler karalama kampanyası sırasında anlatılanları yeniden yazıp büyük reklamlarla sunmaya başladılar. 28 Mayıs 1973 Pazartesi günü Hürriyet gazetesi sür manşetten şu haberi duyuruyordu. Atatürk'ün karısı Latife Hanım, bir hafta boyunca ilk defa Atatürk'ün özel hayatını belgesel bir roman üslubu içinde bu büyük eserde izleyeceksiniz. 3 Haziran 1973 Pazar günü İsmet Bozdağ'ın kaleminden diye dev anonslarla duyurulan dizi için afiş de yapılmıştı. Latife öylesine öfkelendi ki o sıralar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan Burhan Felek'ten yazı dizisinin durdurulmasını istedi. Yayını durdurtmak için ayrıca mahkemeye de başvurdu. Burhan Felek, Latife Hanım, Milliyet Gazetesi, 16 Temmuz 1975. Yeğeni Meral Bebe'nin anlattığına göre Latife, bu fazlasıyla yalan yazılar için şöyle demişti. Bunun için affetmeyeceğim paşayı, beni buralara kadar düşürdü. Nebil Özgentürk, bir başka Latife, Sabah, 2 Aralık 2000. Latife Hanım hakkını aramış, hem gazeteciler cemiyetine hem de mahkemeye başvurmuştu. Ama suskunluğunu yine bozmamıştı. Konuşmak yerine şair Ziya Paşa'nın dilinden hiç düşürmediği dizesini tekrarlamakla yetiniyordu. Yağmur yerine dürrü güher yağsa semadan, bir baht olanın bağına katresi düşmez. Latife Hanım Atatürk'ün hayatta kalmış karısıydı ve hiç konuşmamıştı. Onu adım adım izleyen gazeteciler vardı. Latife Hanım teklifsizce kapısına dikilen bu gazetecilerden çok bizardı. Babam beni şanoya, sahneye çıkarmadı ama Allah beni bir şanoya çıkardı, ömrümün sonuna kadar indirmedi diyordu. Paris yıllarında Muammer Bey Latife'ye gelen konser teklifine ben kızımı şanoya çıkartmam diye itiraz etmişti. Nebil Özgentürk, yanlış anlaşıldı. Sabah 1 Kasım 2003. Latife'yi izleyen gazetecilerden biri de Mete Akyol'du ve Latife Hanım'ın nasıl kapısına dayandığını haber yapmıştı. Latife'yi izleme serüveni de haber olarak kabul edilmekteydi. Mete Akyol, benim gazetecilik günlerim, bütün dünya, Temmuz 2002. Mete Akyol, Harbiye'deki evin kapıcısını ayarlayıp Latife Hanım'ın oturduğu kata kadar çıkıp zili çalmayı başarmıştı. Kapı açılınca da ayağını araya koyarak tedbir aldı ama Latife Hanım onu azarladı. "Sen beni yazacağına git de Taksim Meydanı'nda namaz kılanları yaz," dedi. Mete Akyol, Latife Hanım'ın karşısında hazır ola geçtiğini ve telaştan fotoğraf çekemediğini ancak ayağını kurtarabildiğini anlatıyor. Foto muhabiri arkadaşı Özkan Şahin ise yılmayıp 8 aylık bir takibin ardından Latife Hanım'ı bir taksinin içinde fotoğraflamayı başardı. Bu çirkin ve zoraki fotoğraf büyük bir zafer işareti olarak gazetelerde yayımlandı. Halit Ziya'nın oğlu Bülent Uşaklıgil bu yayının ardından kızı Emine ile birlikte bir sonbahar günü Latife Hanım'ı ziyarete gitti. Emine'nin karşısına ufak tefek ama dimdik duran havalı bir Latife Hanım çıkmıştı. Fotoğraftaki kadın o değildi diyen Emine Uşaklıgil, Latife Hanım'ın son derece esprili bir tarzda kendileriyle sohbet ettiğini anımsıyor. Onu anlayan hiç mi kimse olmamıştı? Elbette Latife'yi anlayanlar da olmuştu. Asım Gündüz, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Süreyya Ağoğlu gibi isimlerin yücelterek andığı Latife Hanım'ın hakkındaki olumlu sözler kaybolup gitmişti. Örneğin 1924 tarihli La Novella Türkiye isimli kitaptaki Latife'yi öven satırlara sonraki yıllarda geri dönüp bakan olmamıştı. Halbuki kitabın yazarı Bert George Scholes, Lord Kinross'un tanımıyla Corinne Lütfi gibi Mustafa Kemal'e çok yakın olmuş bir kadındı. Patrick Kinross, adı geçen eser, sayfa 329. Bir Osmanlı ailesinin kızı olan Corinne Lütfi, Mustafa Kemal Paşa'nın Harbiye'de okurken tanıdığı, sonraki yıllarda yazışmaya devam ettiği bir kadındı. Paris Konservatuarını bitiren Corinne, 1909 yılında Osmanlı Kadınlar Cemiyeti'ni kuranlar arasındaydı. Ama Latife'yi olağanüstü bir kadın olarak tasvir etmekte tereddüt göstermemişti. Belki de La Novella Türkiye bu yüzden Türkçe'ye çevrilmemişti. Aile dostlukları nedeniyle Makbule Atadan'la yaşamının süresince sık sık beraber olan Profesör Yurdakul Yurdakul, karalama kampanyasına öfkesini dillendirenlerdendi. Dönemin önde gelen isimleriyle yaptığı görüşmelerden derleyerek yazdığı kitabına Mehmet Ali Birant ve Halit Refik'e gönderdiği iki mektubu da eklemişti. Halit Refik'in o yıllarda kaleme aldığı Latife konulu senaryoyu filme çekeceğini öğrenince senaryo metni Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanmıştı. Onu daha iyi bilgi toplaması konusunda uyarmış, İsmet Bozdağ'ın Atatürk'ün çok özel hayatını bilecek kadar yakınında olmadığını, Latife Hanım'ın topuk vurarak avizeler sallamasının çok gülünç bir hayal ürünü olduğunu hatırlatmıştı. Yurdakul Yurdakul, Atatürk'ten hiç yayınlanmamış anılar, sayfa 172-176. Geçmiş yıllarda Niyazi Ahmet Banoğlu, sonraki yıllarda da Mehmet Barlas, Nezihe Araz, Can Dündar ve Nebil Özgentürk bu rüzgara karşı durarak gerçek Latife Hanım'ı ortaya çıkarmaya çalıştılar. Nezihe Araz 1993 yılında Mustafa Kemal ile Bingün adını verdiği kitabı yazdı. Latife Hanım'ı kendi yasalarına göre yaşamayı seven, cüretli, atak bir kadın olarak tanımlarken önemli bir noktaya parmak bastı. Ancak kitabın geneli kıskançlığına yen vuramayan bir genç kadını anlatıyordu. Kitap Latife Hanım yerine Mustafa Kemal'in adını taşısa da ana tema olarak hatalarından duyduğu pişmanlık öne çıkarılsa da Latife'ye daha gerçekçi bir gözle bakılıyordu. Karalama furyasına şiddetle karşı çıkan Şen Sahir Sılan şöyle diyor. Latife Hanım dediklerinde bile kızıyorum. Herkese hanım deniyor. O bir hanımefendiydi. Öyle bir hanımefendi dünyaya gelmedi. Başka bir şeydi. Diğerlerini kocalarıyla gördüm. Onu tek başına. Atatürk için de müthiş bir kazanç olması gerekir. Öyle bir insanla birlikte olmak. Müthiş bir hanımefendiydi. Öyle bir hanımefendi olmak isterdim. Kimsenin ona dilini sürmemesi lazım. Atatürk gibi bir adam alıp onu karısı yapmış, kendisine layık görmüş. Onun aleyhinde konuşulduğunda, canımdan birisi için kötü konuşuluyormuş gibi geliyor, içim eziliyor, hayranlığım o kadar büyük ki. Şen Sahir Sılan'la görüşme. Bir yorumda Nazım'dan. Nazım Hikmet'in 1930 tarihli Mavi Gözlü Dev adlı şiirinin pek çok yorumu olsa da Latife Hanım'ın aile çevresi bu şiirin Mustafa Kemal ile Latife'yi anlattığını düşünmüştü. Nazım Hikmet, Latife'nin dayısının oğlu Naci Sadullah'ın yakın dostuydu. Nazım'ın babası da Süreyya Paşa'nın kurduğu Süreyya Sineması'nın müdürüydü. Nazım, Ayaz Paşa'daki evi de İzmir'deki evi de bilenlerdendi. Her ikisinin bahçesinde de mor salkımlar vardı. Şiirin Nüset Hanım ya da Piraye Hanım için yazıldığını düşünenler de var. Şiirin annesi, Piraye için yazıldığına inanan Mehmet Fuat, Nazım'ın son dizeleri Piraye'ye evlenmeye karar verdiklerinde eklediğini söylüyor. Nazım Hikmet, Piraye'ye mektuplar derleyen Mehmet Fuat, Cilt 1, Adam Yayıncılık, İstanbul, 1998, sayfa 10. Bu şiiri yazarken Nazım acaba Mustafa Kemal ile Latife'yi mi anlatmıştı? Mavi gözlü dev, minnacık kadın ve hanım elleri. O mavi gözlü bir devdi, minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde Ebruli hanım eli açan bir ev. Bir dev gibi seviyordu dev ve elleri öyle büyük işler için hazırlanmıştı ki devin, yapamazdı yapısını, çalamazdı kapısını, bahçesinde Ebruli hanım eli açan evin. O mavi gözlü bir devdi, minnacık bir kadın sevdi. Mini minnacıktı kadın, yoruldu devin büyük yolunda ve elveda deyip mavi gözlü deve, girdi zengin bir cücenin kolunda, bahçesinde Ebruli hanım eli açan eve. Şimdi anlıyor ki mavi gözlü dev, dev gibi sevgilere mezar bile olamaz. Bahçesinde Ebruli hanım eli açan ev. 1930. 40. Kanserini saklamıştı. 1975 yılında Avusturya Lisesi'nde okuyorum. Karneyi aldım gittim. Ağır bir yanık kokusu geldi burnuma. Latife teyzem kanserdi. Yazdıklarını mı, hatıratını mı yakmıştı bilmiyorum. 31 Mayıs'tı. Onu Temmuz'da kaybettik. Yeğeni Muammer Erboy teyzesinin ölümünden 2 ay öncesine ilişkin anısını böyle aktarıyor. Latife Uşşaki kansere yakalandığını İsviçre'de öğrendi. Doktorlar akciğerinde bir şeyler görmüşler ve bunu kendisine de söylemişlerdi. Hastalığının 1969 yılında başladığı tahmin ediliyor. Latife Hanım Türkiye'ye gelişinde doktora gitmediği gibi hastalığından kimseye de söz etmedi. Kanserini sırdaşı Kalyopi'ye söylemekle yetindi. Ancak önlemini almıştı. Kalyopi'ye kimseye söylemeyeceğine dair Hristos üzerine ve haç üzerine yemin ettirdi. Yeğeni Gülümser'in eşi Profesör Doktor Nevzat Öke bir gün Harbiye'deki evde Latife Hanım'ın alt katında yaşayan bir yakının doğum gününe gitmişti. Bir de teyze hanımefendiye uğrayayım diyerek üst kata çıktı ve Latife Hanım'ın kapısını çaldı. Bu habersiz ziyaret her şeyi ortaya çıkarttı. Kendisine kapıyı açan Kalyopi'de bir tuhaflık göze çarpıyordu. Latife hanımefendi hasta, bugün sizi kabul edemeyecek diyordu. Nevzat Öke bir anlam verememişti onun davranışına, ısrar etti. Latife Hanım'ı görmek istiyordu. O içeri girdiğinde Latife Hanım kolunu örtmeye çalışıyordu. Son zamanlarda giydiği uzun kollu kıyafetlerle kolundaki yaraları saklamayı başarmıştı. Nevzat Öke Latife Hanım'ın kolunda büyük bir yara gördü, akıyordu. Biraz sıkıştırınca da uzun süredir kanser olduğunu öğrendi. Yaralara bakınca herhangi bir tedavi için çok geç kalındığını hemen anladı. Latife Hanım ısrarla Nevzat Öke'den kimseye söylememesini rica ediyordu. Ancak Nevzat Öke bir doktor olarak böyle bir şey yapamazdı. ''Anlatmak zorundayım.'' dedi. ''Yine de 3 gün bana izin ver, ben herkese kendim söyleyeceğim. Ama önce yapmam gereken işler var.'' demişti ona Latife Hanım. Nevzat Öke bu kez öfkesini Kalyopi'den aldı. Kendisini kaybedip onu tuttuğu gibi duvara vurdu. ''Bunu nasıl bizden saklarsın?'' diye bağırdı. Kalyopi de yanıt olarak her zamanki gibi ''Papa, papa.'' dedi Kalyopi. ''Bana Hristos üzerine yemin ettirdi, ne yapsaydım?'' Nevzat Öke verdiği söze rağmen eşi gülümsere Latife teyzesinin durumunu anlattı. ''Üzüleceksin ama bil ki teyze hanımefendinin durumu kötü.'' dedi. Kanserde her dakikanın kıymetli olduğunu bilen bir uzmandı. O ise yıllarca tedavi ettirmemişti kendisini. Latife Hanım bu 3 günlük süreyi kullanarak bazı evrakını yakmıştı. Muammer Erboy'un duyduğu yanık kokusu Latife'nin ölüme gitmeden önce yok ettiği bazı anıların kokusuydu. Kalyopi onun yaşamak istemediğini biliyordu. Belki de doğru olanı yapmıştı. Muammer Erboy teyzesinin hastalığını saklamasını şöyle yorumluyor. Kanserini tedavi ettirmedi çünkü hayatım boyunca canlı ölüydüm. 2 gün fazla yaşamak azap demişti. Latife Hanım'ın pek çok yakınına ben 2 kere öldüm. 1925'te ve 1938'de dediği biliniyor. Yeğeni Dilek Bebe onun ölümünü intihar olarak tanımlıyor. ''Ben intihar diyorum. Kanserdi. Bile bile senelerce sakladı. Tedavi edilmek istemiyordu. Oysa ailede doktorlar vardı.'' diyor. Can Dündar, Atan'ın resmiyle öldü. Milliyet, 11 Kasım 2004. Hastalık ortaya çıktıktan sonra hastaneye yatmak istemeyen Latife Hanım son günlerinde Güzel Bahçe Kliniğine yatırıldı. Yakın dostu Süreyya Ağoğlu hastanedeyken ona yazdığı anı kitabını göndermişti. İçinde kendisine dair anılar da vardı. Latife Hanım kitabı okumuş ve memnun olmuş. ''Hiç kimse beni Süreyya gibi anlatamadı.'' demişti. Süreyya Ağoğlu Latife'yi bir gazeteciye anlatırken ''Latife Hanım kendini tanıtamadı, onu anlayamadılar.'' diyecekti. Selma Selçuker, Kadın Gözüyle Atatürk, Süreyya Ağoğlu ile görüşme, Süreyya Ağoğlu Arşivi, Kadın Eserleri Kütüphanesi, Güneş Gazetesi. Latife Hanım'ı ölümünden 2 gün önce ziyarete giden yeğeni Dilek Bebe, Atatürk resmi bulunan kravat iğnesinin göğsüne takılı olduğunu görmüştü. Can Dündar, Atan'ın resmiyle öldü, Milliyet, 11 Kasım 2004. Doktoru Kemal Atalay'dı. Güzel Bahçe'de süit odada kalıyor, ziyaretçi istemiyordu. Çiçekler aşağıda alınıyor, yukarıya kimse bırakılmıyordu. Bir kadın gelmişti ziyaretine, tanınan bir isimdi. Yukarıya kadar çıkmış, kapısına gelmişti. Hemşiresi Latife Hanım istirahat ediyor diyerek ziyaretçiyi kabul etmeyip çiçeği aldı. Latife Hanım istemediği ziyaretçinin çiçeğine de sinirlenmiş, hemşirenin ücretinin verilip yollanmasını istemişti. Nur Varkin'le görüşme. Latife Hanım 1975'in 12 Temmuz günü sabah 6 sularında yaşama veda etti. Yakınlarına öldükten sonra eve götürülmesini vasiyet etmişti. Bu yüzden toprağa verilmeden önce evine götürüldü. Latife Hanım'ın ailesi Milliyet ve Cumhuriyet gazetelerine çeyrek sayfalık ölüm ilanları verdi. Ölüm ilanlarında dikkati çeken bir nokta daha vardı. Aziz ve değerli varlığımız Latife Uşaki'nin diye başlayan ilanlarda Mustafa Kemal'den hiç söz edilmemiş. Sadık Bey'in, Muammer Bey'in ve Adeviye Hanım'ın adlarıyla yetinilmişti. Belki Latife böyle ister diye düşünmüşlerdi. Belki de eski eşinin adını yazarak törenin seyrini değiştirmek istememişlerdi. Latife Hanım rencide edici yayınları nedeniyle Hürriyet gazetesine ölüm ilanı vermeyin diye vasiyet ettiği için Hürriyet'e ölüm ilanı verilmemişti. Nebil Özgentürk, bir başka latife, Sabah, 2 Aralık 2000.